Ayrım 14. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 140. Kırım'da referandum yapıldı. %95 destekle Rusya ile birleşme kararı çıktı. Kırım Türkleri boykot etmiş, sandığa gitmemişti. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Cemil Kırımoğlu'yla birlikte basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Bu referandum gayrimeşrudur, tanımıyoruz," dedi. Sayın ahalimiz, Kırım'la alakalı gelişmeleri Star televizyonunda başlayan Kurt Seyit ve Şura dizisinden takip ediyordu. Kırımlı Türk ailenin oğlunu canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'la soylu bir Rus kızını canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın aşkları Ahmet Davutoğlu'nu seyretmekten iyiydi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimine değindi. Eskisi gibi TBMM'nin değil doğrudan halkın seçeceğini belirterek, "Milletin önüne Ahmet Necdet Sezer diye bir saksı koyarız, siz de seçersiniz," dediler. "Artık yok öyle yağma, artık millet var," dedi. Mehmet Müezzinoğlu Gümülcineli'ydi. Mehmet Alioğlu adıyla Türkiye'de okumuştu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştu. Yunanistan'da hekimlik yapmasına izin vermemişlerdi. Meriç Nehri'ni kaçak olarak geçip Türkiye'ye iltica etmişti. Yunan vatandaşlığından çıkarılmış, Türk vatandaşlığına geçmişti. Müezzinoğlu soyadını almıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarıyla hekim olmuştu, milletvekili olmuştu, bakan olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin TBMM tarafından seçilmiş cumhurbaşkanlarına saksı diyordu. Aynı saksı lafını Cumhurbaşkanlığı mitinglerinde Tayyip Erdoğan da kullanacaktı. Patenti Mehmet Müezzinoğlu'na aitti. Fezleke tapesi çıktı. Dört bakanla alakalı fezlekeler meclise gelmişti ancak oyalanıyordu. Genel kurulda okutulmuyor, milletvekillerinin incelemesine izin verilmiyor, vatandaşın gözünden kaçırılıyordu. İşte tam bu ortamda bakanlarla alakalı 17 Aralık fezlekeleri Haramzadeler 333 isimli Twitter hesabından yayınlandı. Namuslu Teoman tapesi çıktı. Fezlekelerin deşifre edilmesi ortaya bir kahraman çıkarmıştı. Rıza Sarraf'la yardımcısı Rüçhan Bayar'a ait olduğu iddia edilen çarpıcı bir telefon konuşması vardı. Memur Teoman diye birinin üstlerinin talimatına rağmen usulsüz işlemlere izin vermediği anlaşılıyordu. Rüçhan Bayar, Memur Teoman'ı Rıza Sarraf'a anlatırken, "Neler yaptım, ne vaatler, yok, adam almıyor," diyordu. E tabi herkes kim bu namuslu Teoman diye merak ediyordu. Teoman coşkun dudaktı. Fezleke'deki telefon konuşması yapıldığı sırada İstanbul Gümrük Müdür Yardımcısı iken Şırak Gaziantep'e gönderilmişti. Türkiye tüm bu kepazeliklere rağmen hala ayakta durabiliyorsa Memur Teoman gibilerin sırtında duruyordu. Tayyip Erdoğan her gittiği yerde Rabia işareti yapıyordu, parmaklarıyla dört gösteriyordu. Neydi bu işaretin manası? Mısır'daki Müslüman Kardeşler Örgütü'nün sembolüydü. Askeri darbeyle devrilen dinci Cumhurbaşkanı Mursi'nin taraftarları Rabia Tül Adeviye Meydanı'nda toplanıyordu. Rabia, 1200 sene önce Basra'da yaşamış kadın sufiydi, hayatını dine adamıştı. Ailesinin dördüncü çocuğuydu ve Rabia kelimesi Arapça dördüncü manasına geliyordu. Mursi'ye karşı olanlar ise Tahrir Meydanı'nda toplanıyor, iki parmaklarıyla zafer işareti yapıyorlardı. Tayyip Erdoğan hem Müslüman Kardeşler taraftarıydı, hem de Mısır'daki askeri darbeye karşı çıkıyorum ayağıyla demokrat pozu veriyordu. El işaretleri Türk siyasetinin geleneğinde vardı. Devrimciler sol yumruklarını havaya kaldırırken, ülkücüler bozkurt işareti yapıyordu. Kürtçüler zafer işaretini benimsemişti. Turgut Özal kollarını kaldırarak başının üstünde birleştirirdi. Erbakan baş parmağıyla pilotların tamam işaretini yapardı. AKP'nin işareti yoktu. 2011'den itibaren Rabia'yı kullanıyorlardı. İzmir'deki el işareti gündeme bomba gibi düştü. Tayyip Erdoğan miting için Gündoğdu Meydanı'na giderken seçim otobüsünü zınk diye durdurdu, korumalarına bir balkonu işaret etti, korumalar koşturdu, o balkondaki kadını kol işareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. AKP konvoyu biraz ilerledi, gene zınk diye durdu, Tayyip Erdoğan bu defa bir kafede oturan kadını işaret etti, korumalar koştu, kafede oturan kadını kol işareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. 2002'den beri hep aynı manzaraydı. İzmir Tayyip Erdoğan'ı asla sevmedi. Kol işareti yapanları tek tek toplamaya devam etseydi, mitinge yetişebilmesi mümkün değildi. İzmir Emniyeti devreye girdi. Alsancak'ta yol boyunca balkonlara tazyikli su sıkıldı. 6. 7. katlara bile tomalardan su sıktılar. Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingi baştan sona komedi filmi gibiydi. AKP'liler mitingin ne kadar kalabalık olduğunu göstermek için internette bir fotoğraf yayınladılar. İşte kordon, işte İzmir yazdılar. Hakikaten mahşeri kalabalıktı. Küçük bir pürüz vardı. Orası İzmir değildi. Rod Stewart'ın Rio Copacabana plajındaki yılbaşı konserinin fotoğrafıydı. AKP'nin İzmir Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından mitingin fotoğrafını yayınladı. Hakikaten mahşeri kalabalıktı. Küçük bir pürüz vardı. Orası İzmir'di ama 2007 senesinde çekilmişti. Cumhuriyet mitinginin fotoğrafıydı. Binali Yıldırım kısa süre önce de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar başarısız olduğunu göstermek için İzmir'den sel fotoğrafı yayınlamıştı. Küçük bir pürüz vardı. O fotoğraf Çin'de çekilmişti. Miting için başka şehirlerden otobüslerle şakşakçı taşımışlardı. Otobüslerin üstüne Ankara 1, Ankara 2 gibi levhalar konulmuştu. Hacı kafilesi gibi kaybolmasınlar diye dönüşte hangi otobüse binecekleri yazılmıştı. Binali Yıldırım konuşurken Melih Gökçek fotoğraflı AKP bayrakları sallıyorlardı. Komedi kadar trajedi de vardı. Manisa Soma'dan doldurup doldurup maden işçilerini getirmişlerdi. Kafalarında baretlerle miting alanındaydılar. Hatta bu mevzu TBMM'de tartışılmıştı. CHP'liler parayla adam taşıyıp kendinizi alkışlatıyorsunuz deyince AKP'li Çalışma Bakanı gayet pişkin şekilde bir vatandaş bir partiye gönül vermişse İşçinin ücretini ödeyip mitinge götüremez mi demişti. İzmir'e taşıdıkları işçilerin bir bölümü maalesef Soma'daki tarihi faciada hayatını kaybedecekti. İzmir'den Aydın'a geçen Tayyip Erdoğan bu defa Atatürk posteri sallayanlara sinirlendi. Miting kürsüsüne çıktı. "Şimdi gelirken bana Atatürk posteri salladılar. Bana niye Atatürk posteri sallıyorsun? Büyük ihtimalle CHP'li dedi. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının bulunduğu Türk bayrakları Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız ediyordu. AKP'nin seçim reklamları başladı. Tüm televizyonlarda aynı anda yayınlanıyordu. Karanlık bir tip gizlice yaklaşarak gönderdeki Türk bayrağının ipini kesiyor, Türk bayrağı yavaş yavaş yere düşmeye başlıyor. O sırada gençler birbirlerinin omuzlarının üstüne çıkarak bayrağı yakalıyor, yeniden göndere çekiyordu. Bunlar olurken Tayyip Erdoğan fonda İstiklal Marşı'nı okuyordu. PKK ile masaya oturuyor, TC'yi siliyor, andımızı kaldırıyor, Atatürk heykellerine çelenk bırakmayı yasaklıyor, seçim vakti gelince bayrağa marşa sarılıyordu. Yüksek Seçim Kurulu reklamı durdurdu. Türk bayrağının propaganda için kullanılması yasaktı. Kanunen yasaktı. AKP yasak olduğunu bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Reklam güya yenilendi. Türk bayrağının yerine "Millet eğilmez, Türkiye yenilmez" yazılı flama konuldu. Amaca ulaşılmıştı. Reklamı seyredenler o flamanın aslında Türk bayrağı olduğunu biliyordu, o gözle seyrediliyordu. Sıfırlama trafiği belgelendi. CHP milletvekili Umut Oran, 17 Aralık günü Tayyip Erdoğan'la kızı Sümeyye ve oğlu Bilal arasında yapılan cep telefonu görüşmelerinin sinyal kayıtlarını ortaya çıkardı. TBMM'de önerge vererek sordu. Tayyip Erdoğan paraların sıfırlanmasına yardımcı olması için kızı Sümeyye'yi acilen İstanbul'a gönderdi mi? Sümeyye Erdoğan koruma polisiyle birlikte THY uçağıyla İstanbul'a gitti mi? İstanbul Başsavcılığı 15 Aralık 2013 ve sonrasındaki telefon dinleme, izleme, sinyal kayıtlarını yok etme talimatını neden verdi? Türkiye İletişim Bakanlığı üzerinden 3 GSM şirketine sinyal kayıtlarının silinmesi talimatı verildi mi? CHP bu soruların cevaplarını beklerken Diyanet İşleri Başkanlığı helal hayvanlar fetvası verdi. Kanguru etinin sakıncası olmadığını, çekirgenin helal olduğunu, porsuk yemenin ise caiz olmadığını açıkladı. Çünkü milletin orasına koymuşlar, orospu bahşişi vermişler, memleketi yiye yiye bitirmişler filan hikayeydi. Sayın ahalimiz hala porsuk eti helal mi diye merak ediyordu. Ali Fuat Yılmazer konuştu, Ankara karıştı. Bugün televizyonunda canlı yayına çıkan İstanbul Emniyeti'nin İstihbarat Şubesi eski müdürü, Ergenekon, Balyoz, KCK, Şike gibi soruşturmaların her aşamasında Tayyip Erdoğan'a bilgi verildi, hepsinden haberi vardı diyordu. Tutuklamaların başbakanın talimatıyla yapıldığını, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasını bizzat Tayyip Erdoğan'ın istediğini söylüyordu. Abdullah Öcalan'ın el yazısıyla yazdığı karakol baskını talimatını Kandil'e MİT görevlilerinin götürdüğünü, bunu tespit ettiklerini ve bu bilgiyi Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini, bazı MİT'çilerin ölümlü eylemlere karıştığını iddia ediyordu. Tayyip Erdoğan öfkeden köpükler saçtı. A'dan Z'ye yalan dedi. Ahlaksız, adi, seviyesiz dedi. Bunlar yalanı, iftirayı, leblebi gibi yer dedi. Bedelini ödeyecek dedi. Tayyip Erdoğan bunları söyleyince Ali Fuat Yılmazer tekrar ekrana çıktı. Başbakanla 2008'den itibaren en az 30-40 defa görüştüklerini, başbakanlık korumalarının şahit olduğunu, hatta bir defasında görüşme uzadığı için başbakanın uçağı beklettiğini söyledi. Ne yaptıysam başbakanın bilgisi ve talimatlarıyla yaptım dedi. Peki Genelkurmay Başkanı'nın tutuklanmasını bizzat Tayyip Erdoğan istedi lafına İlker Başbuğ ne diyordu? İnanmıyorum diyordu. Star televizyonuna konuşan İlker Başbuğ, kendisi Genelkurmay Başkanı iken Tayyip Erdoğan'a cemaat yapılanmasıyla alakalı liste verdiğini, o listenin başında Ali Fuat Yılmazer'in olduğunu söylüyordu. TÜİK'in Kars bürosunda katliam yaşandı. Kurumda sosyolog olarak çalışan Veysi Erim, mesai arkadaşlarını Kalaşnikov'la taradı, 6 kişiyi öldürdü, intihar etti. Cinnet vakaları sıradan vakalar haline gelmişti. İstanbul'dan havalanan THY uçağı, Bodrum Havalimanı'nda pist yerine piste paralel yer alan, apronla pisti birbirine bağlayan yan yola iniş yaptı. Faciadan dönülmüştü. Pilot Rumendi. Türk Hava Yolları'nda 48 ülkeden 770 yabancı pilot çalışıyordu. AKP kokpitin kapılarını ardına kadar açmıştı. Yunan pilot, Malezyalı pilot, Sırp pilot, Japon pilot, Brezilyalı pilot, Surinamlı pilot bile vardı. Bilmiyorum Pitcairn Adaları diye bir ülke duydunuz mu? Pasifik Okyanusu'nda volkanik bir ada. Nüfus bakımından dünyanın en küçük devleti. Sadece 56 vatandaşı var. Ve bu 56 vatandaşın 6'sı THY'de pilottu, iyi mi? Türkiye'ye giren Suriyeli sayısı 2 milyona ulaşmıştı. Hatay Reyhanlı'da uyanık bir Suriyelinin kurduğu ekmek fabrikasında Tayyip markasıyla üretime geçildi. Suriyelilerin damak tadına uygun, bol kepekliydi Tayyip. TBMM Genel Kurulu, 4 bakan hakkındaki fezlekeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Olağanüstü hiçbir şey olmadı. Fezlekeler okutulmadı. Soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildi. 30 Mart'ın sonrasına, seçim sonrasına bırakılmıştı. Maksat vatandaş uyanmasındı. Kapısını kırın tapesi çıktı. İçişleri Bakanı Efkan Ala ile İstanbul Valisi Avni Mutlu arasında geçtiği iddia ediliyordu. Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun gözaltına alınmasını isteyen Efkan Ala, "Mahkeme kararına gerek yok, kapısını kırın alın o adamı," diyordu. Hatta hızını alamayarak "Savcıyı da alın," diyordu. Kupon arazi tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'la TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel arasında geçtiği iddia ediliyordu. Ataşehir'deki bir arsanın kendisine haber verilmeden satılmasına sinirlenen Tayyip Erdoğan'ın TOKİ Başkanı'nı fırçaladığı, "Kupon arazileri benden habersiz satmayacaksınız," dediği öne sürülüyordu. Bir ay sonra TOKİ Başkanı görevden alındı. Silikon maske haberleri başladı. Yandaş gazetelerde fotokopi gibi aynı cümlelerle cemaatin Hollywood yöntemine başvuracağı, silikon maskeyle birilerinin kılığına girileceği, video çekileceği ve itibar suikastı yapılacağı yazılıyordu. Belli ki birilerinin kaydedilmiş görüntüsü vardı. Minareye kılıf aranıyor, daha yayınlanmadan sahte diye pozisyon alınıyordu. "Kaset çıkarsa sakın inanmayın," demeye getiriyorlardı. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, CNN Türk'te Twitter yasağının tartışıldığı programa canlı yayında telefonla bağlandı. Konuklardan biri olan ve yasağı eleştiren Samanyolu Televizyonu'nun Ankara temsilcisi Abdullah Abdülkadiroğlu'na özel bir soru sormak istediğini söyledi. Eğer evliyse eşinin adı soyadı kullanılarak, evli değilse kız kardeşinin adı soyadı kullanılarak Twitter hesabı açılsa, bu hesaba pornografik görüntüler konulsa, o pornografik görüntülerin üzerine eşinin veya kız kardeşinin adı yazılsa kendisi nasıl karşılar diye sordu. Cevap bile verilmeyecek kadar çirkindi. Kendi aileleri söz konusu olunca ahlakı dillerinden düşürmeyenler, başkalarının aileleri hakkında bu kadar hoyrat sorular sorabiliyordu. Ancak silikon maske telaşıyla örtüşüyordu. Hem yandaş gazetelerde hem AKP'li bakanlarda bir endişe hakimdi. Sosyal medyada herkes acaba kimin yatak odası görüntüsü patlayacak diye tartışıyordu. Bayram çikolatası tapesi çıktı. Rıza Sarraf'la yardımcısı Abdullah Happani arasında geçtiği iddia ediliyordu. Rıza Sarraf talimat veriyor. Gümüş tabak al, çikolata dizdir, 500 bin yerleştir, E'ye gidiyor. Kısa'ya daha önce de göndermiştik ya hani 500-500 diyordu. Bakara makara tapesi çıktı. AB Bakanı Egemen Bağış'la Hürriyet yazarı Metehan Demir arasında geçtiği iddia ediliyordu. Yandaş olmayan tüm gazetelerde satır satır yayınlandı. Egemen Bağış her gün Twitter hesabından bir ayet paylaşıyordu. Bu ayetlerle alakalı olarak telefon açan Metehan Demir, önce "Vela entüm ma'abüt" falan diyor, sonra "Güne nurla başladım, duayla başladım" diyordu. Egemen Bağış da gülerek, "Oğlum her cuma bir tane ayet sallıyorum. Google'a gir, Kur'an'da atıyorum kardeşlik, Kur'an'da nankörlük bilmem ne diye search yap. Hepsi çıkıyor. Oradan beğen bir tane salla gitsin" diyordu. Metehan Demir, "Her kim ki zor gününde Aydın Bey'in yanında olur, o Allah'tan her istediğini alır. Bakara 165. Bu Bakara iyi ya" diyordu. Egemen Bağış da "Makara iyi" diyordu. Hazindi. Dindar nesil yetiştireceğiz diyenlerin hali buydu. Tayyip Erdoğan açısından bıçak kemiğe dayanmıştı. Bursa mitinginde bağıra bağıra meydan okudu. "Uluslararası camia şöyle der, böyle der, beni hiç ilgilendirmiyor. Twitter falan var ya, hepsinin kökünü kazıyacağız." Twitter o gece kapatıldı. Dünya haber ajansları acil koduyla duyurdu. Türkiye maalesef sosyal medyayı yasaklayan Kuzey Kore ile İran'la aynı lige düşürülmüştü. Gel gör ki yasaklanan Twitter'a rekor sayıda giriş oldu. Normalde günde 5 milyon civarında tweet atılırken 7,5 milyon tweet'e yükseldi. Bağımsız gazeteler internet ayarlarında oynanarak Twitter'a giriş yapmanın yollarını anlatıyordu. Hatta Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey bile yasağı delebilmemiz için Türkçe mesaj yazıp taktik vermişti. Bu tablo, internet denilen kavramın ne kadar gerisinde olduklarının, bu çağda sansürün mümkün olmadığının kanıtıydı. Bizim kuşağımızın en önemli hatıralarından biri elektriksiz gecelerdi. Çocukluğumuzda zırt pırt elektrik kesilirdi, karanlıkta kalırdık. Bu dönemin çocukları ise büyüdüklerinde amblemi ampul olan AKP varken Twitter bile kesilmişti diye anlatacaktı. İsviçreli tapesi çıktı. Twitter yasaklıydı ama tapelerin Twitter'dan yayınlanması tam gaz devam ediyordu. Bu defaki telefon kayıtlarının Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Burak'la İsviçreli sevgilisi arasında geçtiği iddia ediliyordu. Diyaloglar İngilizceydi. Burak Erdoğan'ın önce canımlı cicimli konuştuğu, sonra küfürler ettiği, tehdit ettiği, kadının da ağladığı öne sürülüyordu. 14. ayrımın sonu, sayfa 148.